Ayrım 13.
Elektroliz düşüncesiyle akümülatör ya da bataryanın teknik temelleri birlikte doğdu. Keşfe giden ilk adım 1791'de Galvani'nin elektrik akımlarının kas gerilimlerine yol açtığını göstermesiydi. İki farklı metalin birleşim yerine temas edecek şekilde asılmış bir çift kurbağa bacağının rastlantıyla metaller birbirine değdiğinde kasıldığını fark etti. 1800'lerde Alessandro Volta kas büzülmesi ve farklı metallerin temasıyla elektrik üretilmesi konusunda sistematik bir çalışma yürütüyordu. Volt, tuzlu suya batırılmış ve aralarına konulan kartlarla birbirinden ayrılmış bir yığın madeni paradan düzgün bir akış halinde kesintisiz elektrik üretmeyi başardı. Sonraki adım metalleri ayrı ayrı kaplarda tutarak çiftler halinde düzenleyip sonra her biri çözelti içeren bu kapları metal şeritlerle birbirine bağlamaktı. Bu ilk sulu bataryaydı. Bizim kullandığımız kurşun ve asitli aküler bunun öz ve öz torunlarıdır. Uzun süre sürekli akım elde edilmesi göz alıcı yepyeni etkiler yarattı. Özellikle çok geçmeden elektrotlardan gaz çıktığı, çıkan gazların oksijen ve hidrojen olduğu görüldü. Deney. Davy alkalileri sıvı çözeltilerden geçirdiği elektrik akımıyla ayrıştırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ama anladı ki şiddetli bir etkimi olmasına rağmen sadece çözeltilerin suyu etkilendi. Hidrojen ve oksijen serbest kaldı. Eğer deneyi başarıya ulaşmazsa yani potas suda çözünürken potasyum metali görülmezse eğer ortada su olmazsa ne olacaktı? Bu yüzden eritilmiş potasla deneyi tekrarladı. Etkiler göz alıcıydı. Kaşık bataryanın pozitif ucuna bağlandı. Negatif bağlantı ise bir platin telle eritilmiş potasa daldırılarak yapıldı. Telin negatif ucunda parlak bir ışık çaktı ve temas noktasından bir ateş sütunu yükseldi. Ne var ki kutuplar ters çevrildiğinde potastan atmosferde patlayan havamsı kabarcıklar yükseldi. Bu ve buna benzer deneylerden Davy, negatif kutuptan kendine özgü bir takım şeylerin türediğini ama yakından incelendiğinde bunların toplanamadığını ve korunmadığını anlamıştı. Elektriği ortak kaynaştırma ve ayrıştırma öğesi olarak kullanmakla yalnızca almak istediğimi aldım diyor Davy. Kaşıkla yapılan deneylerde potasın dışsal bir kaynakla ısıtılması gerekiyordu. Katı potas iletken olmasa da Davy onu iletken yapmak için bir miktar nemlendirmenin yeteceğini biliyordu. Bu durumda dışsal bir elektrik kaynağının kuşkulu etkisi olmaksızın elektriksel güçle hazırca kaynaştırılıyor ya da ayrıştırılıyordu. Sonunda bu yöntemle amacına ulaştı. Knight, Davy'nin yaşam öyküsünde şunları söylüyor. Davy en sonunda kabarcıkları ayrıştırdığında laboratuvarın çevresinde dans etti. Biraz havaya maruz bırakılarak nemlendirilen bir parça potası, bataryanın negatif kutupuna bağlı yalıtılmış yuvarlak bir platin tabağa koydu. Pozitif uç platin tele bağlanmıştı. Potas elektriğe bağlandığı iki uçtan itibaren kaynamaya başladı. Alt ya da negatif yüzeyde yükseğe sıçrayan metalik parlaklıkta küçük kabarcıklar dışında esnek akışkanın gaz serbest kaldığı görünmüyordu. Bu kabarcıklar gözle görünür özellikleriyle parlak gümüşe benziyor. Kimisi oluştukları andan itibaren parlak bir alevle patlayarak yanıyordu. Diğerleri kalarak katılaştı. En son üzerlerini yüzeyde oluşan beyaz bir kaymak kapladı. İşte nihayet aradığı madde potasın kökü, potas bazı serbest haldeydi. Çok geçmeden aygıtın yapıldığı malzemeden potasın bileşeni olsun diye böyle yapılmıştı, bağımsız üretildiğini gösterdi. Soda benzer bir etki gösterdi. Peki bu gümüşü kabarcıklar neydi? Metalik kabarcıklar havada kaldığında beyaz bir kabukla kaplanıyordu. Bu da potasın yeniden oluştuğunu kanıtlıyordu. Saf oksijende potas kabuk hemen oluşuyor ama onu çözecek su olmadığı sürece kabuk altındaki maddeyi oksijenin ek saldırılarından koruyordu. Deney potası ve sodayı farklı kökleri ve oksijene ayrıştırdı. Davy kökü tekrar potas ve sodaya dönüştürmek için oksijenden başka hiçbir şey gerekmezken negatif uçtan oksijenin sadece ve sadece oksijeni serbest kaldığını gösterdi. Bu Davy'nin ileri sürdüğü kimyasal etkimeye ilişkin elektrik kuramına iyi uyuyordu. Onun özetlediği gibi sabit alkalilerin yanıcı kökleri diğer yanıcı maddelerde olduğu gibi pozitif yüklü yüzeylerde itiliyor, negatif elektrikli yüzeylerde çekiliyordu. Ne var ki oksijen söz konusu olduğunda bu durumun tersi gerçekleşmekteydi. Davy sonunda kabarcıkları naftalin ile tepkimeye girmemeleri onun keşfiyle kolaylaşmıştı, sabırla toplayarak yeni maddelerin örneklerini oluşturdu. bunların iyi bir arısı ve elektrik iletkeni olduğunu gördü. Ama bunlar ona özellikleriyle kıyaslandığında metallere çok benzese de görünmedik ölçüde hafiflerdi. Özgül ağırlıkları sudan daha azdı. Kimyasal olarak özellikle suyla tepkimeye girmede çok aktiftiler. Davy bu maddelerle yaptığı kimi deneyleri anlatır. Deneylerde bu maddeler adeta birleşecek su arıyorlardı. Benzer biçimde tam bir oksijen avcısıydılar. Diğer metal oksitleri indirgemek, yani bu metallerden oksijeni çıkarmak için çok elverişliydiler. Davy, felsefi bilgi edinmiş birçok kişinin görüşlerine başvurarak bu bazların gerçekten metal olduklarına inandı. Bunlara potasyum ve sodyum adlarını verdi. İngilizce'deki potasyum sözcüğünü potasyum şeklinde değiştirerek modern kullanıma uyguladı. Ona göre bu sözcüklerin türetimi zarif olmaktan öte önemli olabilirdi. Ama metallerin ayrışmasına ilişkin kuramda değişiklik olsun ya da olmasın bu terimler yararlıdır. Çünkü hepsi de potas ve sodadan türetilen metal isim geliyor. Davy, kurama düşkün bir kimsenin özellikle elektrokimya alanında buluşların hızla ve yoğunlukla birbirini izlediği bir dönemde terimleri seçerken dikkatli olması gerektiğini düşünüyordu. Deneyin, yeni metallerin, bunların kimyasal özelliklerinin ve amonyum hidroksit çalışmalarının sonuçlarından bir çıkarım daha yapmak olasıdır. Tüm alkalilerde oksijen vardı. Sabit alkalilerde potasta ve sodada metal ile oksijenden başka bir şey yoktu. Ama Leweiser'a göre oksijen asitin ilkesiydi. Gerçekten de oksijen sözcüğü bu anlama geliyordu. Davy ne var ki diyor, oksijenin tüm gerçek alkalilerde var olan bir öğe olduğu düşünülebilir öyleyse, Fransız nomenklatüründe asit ilkesi benzer biçimde alkalesans şeklinde adlandırılabilirdi. Davy'den sonra elektroliz. Elektrolitik ayrıştırma yöntemlerinde görülen daha sonraki gelişmeler çoğunlukla endüstriyel uygulamalarla sınırlıdır. Yeni öğelerin ayrıştırılması giderek kimyasal analiz konusu haline geldi. Curie'lerin radyumu ayrıştırmaları gibi analiz alanındaki bilgece buluşlar, elementer maddelerin bileşiklerine denk düşen farklı çözünürlüklerin ayrıştırılmasına yarayacak kimyasal tepkimelerin bulunmasına dayanıyordu. Elektrokimya kuramı, Davy'yi hafif metallerin oksitlerin kökü olduğuna inandırmıştı. İşte bu kuram bunların açığa çıkaracak araçları öngörmüştü. 16. J.J. Thomson, elektronun keşfi. Joseph John Thomson 1856'da Manchester yakınlarında orta sınıf bir kitapçı ve yayıncının oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesinin beklentilerine uygun olarak özel bir gündüz okulunda eğitim gördü. Babası oğlunun bir mühendis olarak yetişmesini istiyordu. Onun için bir çıraklık ayarladı. Ancak boş bir yer için beklerken Thomson 14 gibi dikkat çekecek kadar erken bir yaşta Owen Koleji'nde okumaya başladı. Babası kısa bir süre sonra öldü. Çıraklık primini karşılayacak para yoktu ailede. Neyse ki Thomson Owen Koleji'nde öğrenimini sürdürebilmişti. Bilmek üzere bir burs kazandı. Orada G.H. Poynting ve Sir Arthur Schuster gibi seçkin bilim adamlarının etkisine girdi. Schuster, iyonlaşma ve gazlardan elektrik geçirme konularında ilerleme kaydetmiş yetenekli bir deneyiciydi. 1876'da Thomson Cambridge Trinity College'de matematik okumak üzere bir burs kazandı. Bir öğrenci olarak çok başarılı bir kariyere sahipti. 1881'de kolejin üyeliğine seçildi. İlk çalışmaları elektriksel olguların çeşitli mekanik modellerinin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla biçimsel tekniklerden yararlanan matematiksel çalışmalardı. 1884'te çok az pratik deneyimi olmasına karşın beklenmedik bir şekilde deneysel fizik Cavendish Laboratuvarı'na profesör unvanıyla Rayleigh'in halifi olarak seçildi. Aynı yıl Royal Society üyeliğine kabul edildi. Alman ve İngiliz düşünce okulları arasında süre giden uzun tartışma çerçevesinde gaz akışı üzerine çalışmaya koyuldu. Almanlar esir dalga kuramından, İngilizler ise tanecik modelinden yanaydılar. Bu tartışma onu elinizdeki metinde aktaracağımız deneylere yöneltti. Thomson 1890'da Rosa Page ile evlendi. Bir oğlan bir kız iki çocukları oldu. Oğlan büyüyecek ve kendi kendini yetiştirerek önemli fizikçilerden G.P. Thomson olacaktı. Cavendish'teki hükümranlığı boyunca kendisine verilen G.G. adıyla Thomson yalnızca kendi deneysel araştırmalarıyla uğraşmakla kalmayıp sorumluluğunu üstlendiği bilim adamı grupları tarafından yürütülen sistematik araştırma programlarına katkıda bulundu. Bursları finanse edebilmek için düzenlenen 1851 sergisinin gelirlerinden yararlanmak ve mezun öğrencilerin araştırma programlarına kabul edilmelerini düzenleyen üniversite kurallarını yumuşatmak, Thomson'a güçlü bir araştırma okulu kurma olanağı verdi. Okul yalnızca konusunda ilerlemekle kalmıyor, aynı zamanda Britanya İmparatorluğu'nun bürokratlarını da yetiştiriyordu. Bilimin örgütlenmesi tam sınıf fazlasıyla ilgilendiriyordu. Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Bölümünün Fonlar Komitesi'nde ve bir üye olarak bölümün istişare heyetinde 8 yıl boyunca çalıştı. Yatırım konularında özel bir yeteneği olduğu söylenir. Kişisel olarak hali vaktinin yerinde olduğundan da şüphe edilemez. Thompson koyu bir dindardı ve kiliseye düzenli olarak devam ederdi. Thompson birçok açıdan İngiliz bilim hayatında Newton kadar belirleyici oldu. 1906'da Nobel ödülünü kazandı ve 1915'te 1920'ye kadar Birinci Dünya Savaşı boyunca etkilendiklerini yöneterek Royal Society'ye başkanlık etti. 1918'de Trinity College'in başına geçti. 1919'da yerini Ernest Rutherford'a bıraktı. Ancak aktif bilimsel çalışmasını sürdürdü ve 1940'ta öldü. Elektriğin atomsallığı, Thompson'dan önce sorun. Faraday'ın elektrolizle ilgili araştırmalarından elde edilen sonuçlar, elektriğin atomik olduğuna dair ilk ipuçlarını vermişti. Ne var ki Faraday meseleyi tam olarak kavrayamamıştı. Elektroliz yasasıyla ilgili olarak bileşiklerin elektrik kullanılarak ayrıştırılması işleminde Faraday 2-2'yi açıkça formüle etmişti. Serbest kalan ürünün miktarı harcanan elektrikle doğru orantılıdır ve birim miktarda elektrik eşdeğer aralıkları oranla belirli bir kütlenin serbest kalmasına yol açar. 1881 yılında Helmholtz şunu göstermişti. Eğer atomik madde kuramının doğru olduğunu düşünürsek ve elektroliz ürünlerinin teker teker atomlar halinde serbest kaldığını kabul edersek, öyleyse Faraday elektriği tamamen madde olarak düşündüğünden, elektriğin atomlarından ve serbest kalan her atom için belirli bir sayıdan söz edebiliriz. Serbest kalan ürün miktarının atom ağırlığından çok kimyasal eşdeğeriyle orantılı olması, atomları bir birim pozitif yük taşıyan maddelerin serbest kalan her atom için bir atom negatif elektrik gerektirdiğini, iki pozitif yük taşıyan maddelerin ise iki atom negatif elektrik gerektirdiğini gösteriyor. Ancak Faraday yasaları bu biçimde yorumlamamıştı. O, elektriksel alan kuramına sıkıca tutulmuştu ve elektroliz yasalarını yapısal ama sürekli kuvvet alanları açısından ele almayı uygun görmüştü. Zamanın diğer bilim adamlarının çoğu da elektriği sürekli bir akım olarak düşünüyorlardı. Fiziğin metafizik arka planında bir değişiklik yapmadan Helmholtz'un bulduğu sonuçlara kolayca ulaşılamazdı. Elektriğin atomsallığının deneyle gösterilmesi sürüncemeli ve zor bir işe dönüştü. Ancak bu öyküde en önemli adım seyreltik gazlardaki elektrik akışı olgusunun temelindeki kör düğümün çözülmesi oldu. Bu Thompson'ın büyük deneyiyle ilgili öyküdür. Onun Faraday'ın elektroliz yasasının Helmholtz'cu yorumuyla çok daha tatmin edici bir biçimde uyuştuğunu göreceğiz. Elektrik tüplere kapatılmış ince gazlardan geçtiğinde bugün aydınlatmada ve süslemede kullandığımız floresan tüpleri gibi pek parlak etkiler elde edilebiliyordu. Katottan bir tür ışın yayıldığı yavaş yavaş açıklık kazandı. Davy elektrik akışının bir mıknatıs tarafından saptırıldığını göstermişti. J. Plecker bu düşünceyi daha da ileriye götürdü. Katot ışınlarını saptıran manyetik alanın gücünü sistematik deneylerle ele aldı. 1858'deki yazılarında yaptığı deneylerin bilimsel yanından çok estetikle ilgili olduğu görülür. Kısa bir süre sonra Hitterford bu ışınların gölge oluşturabildiğini deneyle gösterdi. Tüpün cam çeperiyle katot arasına bir şey konduğunda camda katot tarafından oluşturulan parıltı bu engel tarafından kesiliyordu. Alman bilim adamları katot ışınlarının bir tür ışıma olduğunu düşünmeye başladılar. Burada gaz boşalması esir dalgası olarak düşünülüyordu. Tıpkı 19. yüzyıl bilim adamlarının ışık için düşündükleri gibi. Daha sonraki iki deneyi yorumlama girişimlerinden bu tartışmalar doğdu. Perrin, bu ışınların negatif elektrik yükü taşıdığını ispatlamıştı. Işınları metal bir tüpte topladı. Işınların tüpe girmesine izin verdiğinde negatif olarak yükleniyorlardı. Ancak manyetik bir alan kullanarak bunların tüpün girişinden saptırdığında tüp hiçbir yükle yüklenmedi. Öte yandan Alman bilim adamları başka deneyler yapmaktaydı. Hertz, ışınların ince metal tabakaları delmeden geçebileceğini saptamıştı. Bu olgu, ışının bir parçacık akımı olduğu düşüncesiyle nasıl uyumlu hale getirilebilirdi? Hertz, aynı zamanda ışınları elektrik yüklü iki paralel levha arasından geçirerek saptırmaya çalıştı. Parçacıklar sanki yüksüzmüş gibi hiçbir sapma olmadı. Işınlar negatif levha tarafından itilerek pozitif levha tarafından çekilmiş olmalıydılar. Işınlar ışığın eser içindeki dağılması türünden bir ışıma olgusu olarak kabul edilebilirdi. Eğer böyleyse bu ışınlar Perry'nin tüpüne elektrik yükleri taşıyan küçük şeyler olamazlardı. Daha çok orada bir yükün ortaya çıkmasına neden olmalıydılar. Thompson deneyler düzenleme ve yorumlama becerisini meşhur parçacık mı, dalga mı tartışmasında gösterdi. Sonunda kendisini çelişkili görünen kanıtlarla karşı karşıya getiren bir gözlemler dizisini sürdürme fırsatı yakaladı. Thompson'ın ilk katkısı 1894'ün London and Philosophical Magazine dergisine yazdığı bir raporda katot ışınlarının hızının ışığın hızından çok daha düşük olduğunu iddia etmesiydi. Bütün elektromanyetik ışının biçimleri aynı hızla yayıldığından bu bütün ışınım kuramlarına vurulmuş ağır bir darbeydi. 1897'de Krallık Enstitüsü'ndeki bir seminerde gelecek bölümde anlatacağımız deneyin arka planında yatan iki düşünceyi sergiledi. Bu düşünce Perrin tarafından saptanan negatif yüklerin bir şey tarafından taşındığını öne süren iki farklı varsayım içeriyordu. Birinci varsayım gazlarda elektrik deşarjını gerçekleştiren taşıyıcıların boyutları olağan atom ve moleküllere oranla daha küçük olmalıydı. Çünkü bu taşıyıcılar molekül demetleriyle karşılaştırıldıklarında gazın içine çok daha fazla nüfuz etmekteydiler. Zaten bu sonuç Leonard tarafından güçlü kanıtlarla saptanmıştı. İkinci varsayım tüpte kullandığımız gaz ne olursa olsun bu taşıyıcılar aynı olmalıydı. Bu varsayımın kanıtı tüpteki gaz ne olursa olsun aynı manyetik alan kullanıldığında aynı sapmanın görülmesiyle deneysel olarak gösterilmişti. Sözü geçen varsayımlar kabul edilirse bu taşıyıcılar maddenin temel oluşturucuları olarak evrensel olmalıydılar. Thompson, bir elementin atomlarından daha ince bölümlenmiş bir maddesel hal varsayımı oldukça ürkütücü bir şeydir diyordu. Elektronların varlığının deneysel olarak kanıtlanması. Varsayımların kanıtlarını elde etmek için Thompson, Hertz'in arzulanan sonuçları elde etmekte neden başarısızlığa uğradığını göstermek zorundaydı. Katot ışınlarının aslında yüklü parçacıklar olduğu gösterilmek isteniyorsa bu zorunluydu. Şu önemli bir saptamadır. Thompson, Hertz'in elde ettiği sonuçları parçacık varsayımının çürütülmesi veya aksinin kanıtlanması olarak kabul etmedi. Daha doğrusu parçacık varsayımını Hertz'in çalışmalarında bir şeylerin yanlış olduğunu açığa çıkarmak için kullandı. Deneyde kullanılan düzenek, ışın kaynağı olarak bir katot ve iyi bir ışık demeti üretmeye olanak verecek aralığı oluşturmaya yarayan bir çift metal tıkaç içeriyordu. Daha sonra kabloları camla birleştirerek aralarında elektrik alanı oluşturmak üzere D ve E metal plaklarını bir bataryaya bağlamak mümkün oldu. Tüpün küresel ucunda katottan gelen demet cama çarptığında bir parıltı görünecekti. İlk adım Hertz'in elektrik alanından geçen demetin bükülmesini sağlamaktaki başarısızlığı ile ilgiliydi. Thompson bunu son derece açık bir biçimde ortaya koydu. Hertz'in deneyini tekrarladığımda önce aynı sonucu elde ettim. Ancak bir dizi deney bükünmenin gerçekleşmemesinin katot ışınlarının seyreltik gazlar üzerinde sağladığı iletkenlikle ilgili olduğunu gösterdi. Bu iletkenliğin ölçülmesine kalkışıldığında iletkenliğin gaz boşalırken aniden düştüğü fark edildi. Çok güçlü bir boşalma sırasında elektrostatik kuvvet tarafından katot ışınlarının bükünmesini saptama şansımız olmalıydı. Işınların elektrik yükünü saptamaktan alıkoyan şey ışın geçitinin kendisiydi. Bizim şimdilerde bildiğimiz gibi katot ışınları gazı iyonlaştırarak plakalara kısa devre yaptırıyorlar ve elektrik alanını yok ediyorlardı. Gerçekten Thompson tam da beklediği sonuçları elde etti. İyi pompalar kullanarak gazı büyük ölçüde azaltıp neredeyse mutlak boşluğa yakın bir durum elde etti ve bükülmeyi buldu. Plakalardan D negatif, E pozitif olacak biçimde bağlandıklarında ışınlar düşey olarak aşağı itildiler. Ancak plakalar tam tersi şekilde bağlandıklarında ışınlar yükseldiler. Thompson, küresel uca bir ölçek yerleştirerek bükülmeyi ölçebildi ve bu bükülmenin plakalar arasındaki potansiyel farkla orantılı olduğunu gördü. Açık biçimde yüklü plakalarla parçacıklar arasında elektriksel bir etkileşim vardı. Perry'nin yaptığı deneyler bu ışınların negatif yüklerle birleştiğini zaten göstermişti. Thompson, plakalar nasıl bağlanırlarsa bağlansın, ışınların negatif plakadan pozitif plakaya doğru bükülen yükler taşıdığını gösteren bu bilgileri sağlamlaştırdı. Deneyin özü parçacıkların kütlelerinin yüklerine oranının ölçülmesine yönelikti. Bu oran diğer maddi parçacıklar için özellikle çözeltilerde bulunan molekül parçaları yani iyonlar için biliniyordu. Özellikle bu yapıların en basiti olan pozitif yüklü hidrojen iyonu için bu oran çok iyi biliniyordu. Thomson kütlenin yüke oranını m bölü e ölçmek için birçok yol buldu. Çağdaş fizikle ilişkisi olan okurlar e bölü m oranının geçerli olduğunu düşüneceklerdir. Ancak uygulamada Thomson bu oranın tersini ifade etmeyi seçti. Elektrostatik çekme etkisini göstermek üzere yaptığı bu deneyin mantıksal sonucu kullanılan düzeneği manyetik alanı oluşturmak üzere sarımlarla donatmaktı. Burada m bölü e oranını belirlemek için en iyi yol manyetik alan içerisinde sapma açısının o diyelim elektrik alanı tarafından üretilenle ona da o diyelim karşılaştırılmasıydı. M bölü e formülü buydu. H kare ikinci o 1 bölü f çarpı birinci o'nun karesi. Thomson bu konuyu çok şık bir biçimde ifade etti. H üreten akımları manyetik kuvveti ve F elektrik kuvveti dikkatle ayarlanarak bükülme açıları eşitlenebilir. Kutuplar ve plakalar buna göre ayarlanarak bunların birbirlerine etkilerini gidermesi ve parçacıkların hiçbir sapmaya uğramadan geçmesi sınanabilirdi. Sonra manyetik alan oluşturan sarımların akımı basitçe kesilerek manyetik alan görünmez kılınabilir. Böylece elektrik akımının sebep olduğu sapma kolaylıkla ölçülebilirdi. Eğer m bölü o oranı için formüle tekrar bakarsak, birinci o eşittir ikinci o olduğunda h kare çarpı i bölü f çarpı birinci o formülünü elde edebiliriz. Burada l, ışının alanlar tarafından etkilendiği aralığın uzunluğudur. Yalnız bir açının doğru bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Düzenleme yukarıdaki formülde açıkça görülebilir. Deneylerde ayrıntılar önemlidir. Küçük bir ayrıntı bu deneyde görülmek zorundaydı. Küresel uçtaki parıltı gün ışığında görünmeyecek kadar zayıftı. Fosforlu bir izi görebilmek için oda karartıldı, parlak boyayla kaplı bir ibre yerleştirildi. Bu mekanizma kadrını aşağı yukarı hareket ettirmeye yarıyordu. Böylece ışık olanak verdiğinde fosforlanmanın bükülmesi ölçülebildi diyor Thomson. Düzenekte kullanılan tüm malzemelerde bu etkinin var olan bir şeyden veya maddenin evrensel oluşturucusu olan bir tür cisimden doğduğundan emin olmak için her türlü değişiklik yapıldı. Sonuçlar Thomson'un beklediği gibiydi. Sonuçta m bölü e'nin değerinin gazın doğasından bağımsız olduğu açığa çıktı. Katot ışınlarının atom altı boyuttaki parçacıklarının bir akımı olduğu varsayımını destekleyecek şekilde m bölü e oranının çok küçük olduğu görüldü. Özel olarak bu oran elektrolizdeki hidrojen iyonunun oranı için bilinen değere göre oldukça küçüktü. Gerçekte katot ışınları için m bölü e'nin büyüklüğü 10 üzeri eksi 7 birimse bu oran hidrojen iyonu için 10 üzeri eksi 4 birimdi. Kısacası katot ışını parçacıklarıyla hidrojen iyonlarının aynı birim yüke, küçük e, sahip olmalarına karşın katot ışını parçacıkları hidrojen iyonlarında 1000 kez daha küçüktür. Ancak Thomson'un notlarındaki gibi m bölü e'nin küçüklüğü m'in büyüklüğüne veya her ikisine bağlı olabilirdi. Boyutların küçüklüğüyle ilgili bir tartışma vardı. Leonard, katot ışınlarının büyük yayılma gücünü göstermişti. Bu da onların moleküllerden çok küçük olduklarını gösteriyordu. Bu olayda Thomson, m'in küçüklüğü ve e'nin büyüklüğüne ilişkin iki kanıt buldu. Sonrakiler yanlıştı. Madem ki her katot parçacığı bu gösterilmişti, bir hidrojen iyonunu elektriksel olarak dengeliyordu, bunların yükleri de eşit ve zıt olmalıydı. Bu yüzden m bölü e oranlarının karşılaştırılmasından çıkarılacak doğru sonuç, katot ışınlarının hidrojen iyonlarının kütlesinin yalnızca binde biri olduğuydu. Ancak bu kısa zamanda düzeltilecek bir hataydı. Thomson'un deneylerinden çıkardığı daha derin kurgusal sonuçlar sonraki fiziğin yönünü belirledi. M bölü e oranı neden tüpteki gazın türünden bağımsızdı? Thomson'un yanıtı atom altı parçacık varsayımını geliştirmekteydi. Farklı kimyasal elementlerin atomlarında bilinmeyen bir X ilkel tözünün atom yığınları vardır. Katodun yakınlarındaki güçlü elektrik alanında gaz molekülleri parçalanır. Diğer bir ifadeyle iyonlaşır ve ilk atomlarından birkaç tanesini serbest bırakır.